Ayrım 19.
Sayfa 192. Çıkın senin olacak, herkes tanık. Almazsan para yanacak. Başka kimsenin almasına da izin vermeyeceğim. Çekil, hepiniz çekilin. Para benim. Ben onları Rogojin'den bir gecenin karşılığında aldım. Bana bak Rogojin, para benim mi? Senin hayatım, senin kraliçem. Öyleyse hepiniz çekilin. İstediğimi yapacağım. Karışmayın. Düzeltin ateşi Ferdişçenko. Ferdişçenko şaşkınlık içindeydi. Elim varmıyor Nastasya Filipovna. Öf diye bağırdı genç kadın. Şöminenin maşasını aldı. Küller arasında için için yanan iki kütüğü çıkardı. Ateş alevlenir alevlenmez çıkını içine attı. Çevresinde bir çığlık koptu. Çoğu haç çıkardı. Bağırışmalar duyuldu. Delirdi, delirdi. General Bitissin'e kuşkuyla baktı. Bağlasak mı diye fısıldadı. Yoksa göndersek mi? Oynattı besbelli. Deli oldu. Oldu değil mi? Gözlerini tutuşmaya başlayan çıkından ayırmayan Bitissin, kireç gibi bir yüzle ve titreyerek, "Hayır, bu sanırım tam delilik değil," diye mırıldandı. Yepanchin bu kez Totski'ye döndü. Çıldırdı. Çıldırdı değil mi? Afanasi Ivanoviç de sapsarı olmuştu. "Ben size her bakımdan taşkın bir kadın dememiş miydim?" demekle yetindi. "Ama 100.000 bu." Salondakilerden aman tanrım sesleri duyuluyordu. Şöminenin çevresini sarmışlardı. Görmek için itişiyor, kakışıyorlardı. Bazıları daha iyi görebilmek için sandalyelerin üstüne çıktı. Darya Alekseyevna öbür odaya fırladı. Korku içinde Katya ve Paşa ile bir şeyler fısıldaştı. Güzel Alman kadını kaçtı. Lebedev Nastasya Filipovna'nın önünde dizleri üstünde sürünerek ellerini uzatmış haykırıyordu. Anam, kraliçem, haşmetlim, 100.000 bu. Kendim gördüm, önümde saydılar. Anam, merhametlim, şömineye girmemi emret, ta içine gireyim. Ak saçlı kafamı ateşe sokayım. Hasta kötürüm karım, 10 çocuk, hepsi öksüz. Babalarını geçen hafta gömdük, aç susuz hepsi. Nastasya Filipovna. İnleyerek şömineye doğru sürüklendi. Nastasya Filipovna onu itti. Çekil, hepiniz açılın. Ne duruyorsun Ganya? Utanma, başla, senin talihin. Ganya'ya bütün gün ve gece çektikleri yetmişti. Bu son ve beklenmeyen denemeye hazırlıklı değildi. Kalabalık önünde ikiye ayrıldı. Ganya ile Nastasya Filipovna 3 adımlık uzaklıkta karşılıklı kaldılar. Nastasya Filipovna şöminenin yanında duruyor, alevli, sabit bakışını Ganya'dan ayırmıyordu. Ganya frak giymişti. Şapkasıyla eldivenleri elindeydi. Nastasya Filipovna'nın karşısında ellerini kavuşturmuş, sessiz, boynu bükük duruyor, ateşi seyrediyordu. Kağıt gibi bembeyaz olmuş yüzünde delice gülümseme dolaşıyordu. Gözlerini ateşten ayıramıyordu. Ruhu bambaşka duygularla dolmuş gibiydi. Bir yandan da bu işkenceye dayanmaya yemin etmişçesine yerinden kımıldamıyordu. Ganya'nın çıkını ateşten kurtarmayacağı, kurtarmak istemediği birkaç dakikada belli oldu. Nastasya Filipovna, "Hey, yanıyor bunlar!" diye bağırıyordu. "Sonra rezil ederler seni, asarsın kendini, şaka etmiyorum." Sönmeye yüz tutmuş iki kütük arasındaki alevlenmiş ateş önce körlendi. Yalnız ufak mavi bir alev alt kütüğün köşesinde hala titreşiyordu. Sonunda ince uzun mavi dil çıkını da yaladı. Kağıdın kenarlarından üste doğru yükselmeye başladı. Birdenbire bütün çıkın şöminenin içinde parladı ve hızlı bir alev kendini yukarıya attı. Toplu bir ah koptu. Lebedev yine öne atılmaya çalışarak anam diye inliyordu. Ama Rogojin onu çekip geriye itti. Gözlerini Nastasya Filipovna'dan ayırmıyordu. Mestti. Göğün 7. katındaydı. Çevresindekilere boyuna tam bir kraliçe diye tekrarlıyor, kendinden geçerek biz böyle yaparız işte diye haykırıyordu. Hadi bakalım hanginiz yapabilirsiniz bunu? Prens kederli kederli sessizlik içinde olanları seyrediyordu. Yalnız 1.000'liğe razı olsunlar, dişlerimle bile çekerim dedi Ferdişçenko. Yumruklu zat son bir umutsuzlukla dişlerini gıcırtatarak homurdandı. Ben de yaparım dişlerimle. Birden alevi görünce hay Allah belanı versin, yanıyor, hepsi yanıyor diye ekledi. Hepsi şömineye atılarak bir ağızdan yanıyor, yanıyor diye bağırışıyorlardı. Ganya, son olarak söylüyorum, nazlanma. Ferdişçanko çılgın gibi Ganya'nın üstüne atılarak kolundan çekti. Atla, diye kükredi. Atla ateşe, farfara, yanacak. Ah alçak, ah! Ganya, Ferdişçanko'yu bütün gücüyle itti. Sırtını çevirerek kapıya yürüdü. Ama iki adım atmadan sendeledi, yere yığıldı. Bayıldı, diye bağırıştılar. Lebede, anacığım, yanacak, yanacak, diye haykırıyor. Her yandan boşuna yanacak, yazık, diye üzülüyordu. Katya, paşa, su, amonyak getirin, diye seslendi Nastasya Filipovna. Sonra maşayı alarak çıkını şöminenin içinden çıkardı. Dıştaki kağıt iyice yanmış tütüyordu. Ama ateşin içe dokunmadığı hemen anlaşılıyordu. Para destesi 3 yapraklı bir gazeteye sarılıydı. Banknotlar sağlamdı. Herkes rahat bir soluk aldı. Lebedev duygulanarak, ancak bir binlikçik sararmış o kadar, dedi. Kalanların hepsi sağlam. Nastasya Filipovna para destesini Ganya'nın yanına bırakarak, hepsi onun, dedi. Bütün deste onun. Duydunuz mu? Gitmedi. Direncini gösterdi. Onuru para hırsını yenebildi. Zararı yok. Şimdi açılır. İşte kendine gelmeye başladı. General, Ivan Petrovic, Darya Alekseyevna, Katya, Paşa, Rogojin, beni dinleyin. Para çıkını onundur. Ganya'nındır. Ben ona bağışlıyorum. Tazminat olarak. Neyse bir şey için. Kendisine söylersiniz. Şurada, yanında kalsın. Hadi Rogojin, marş marş. Hoşça kal prens. Hayatımda ilk olarak bir insana rastladım. Hoşça kal Afanasi Ivanoviç. Sağ olun. Rogojin'in yardakçıları patırtılar, bağırışmalar arasında Rogojin'le Nastasya Filipovna'nın arkasından odaları koşa koşa geçerek oraya çıktılar. Hizmetçi kızlar Nastasya Filipovna'nın kürkünü salona getirdiler. Aşçı kadın Marfa mutfaktan koşa koşa geldi. Nastasya Filipovna hepsiyle kucaklaştı. Kızlar ağlayarak ellerini öpüyor, bizi gerçekten temelli mi bırakıyorsunuz hanımefendiciğim diye soruyorlardı. Bizleri bırakıp nereye gidiyorsunuz, hem de kutsal gününüzde. İşittin ya Katya, sokağa gidiyorum, yerim orası benim. Ya da çamaşırcılığa. Afanasi Ivanoviç'le aramızda bir şey kalmadı artık. Kendisine selam söyleyin. Hakkınızı helal edin çocuklar. Prens soluk soluğa sokak kapısına koştu. Gidenler orada çıngıraklı 4 troykaya yerleşmeye çalışıyorlardı. General onu merdivende yakalayabildi. Kolundan tutarak, "Rica ederim prens, kendine gel oğlum." diye söylenmeye başladı. "Bırak şunu, ne olduğunu gördün artık. Bunları sana bir baba gibi söylüyorum." Prens generale baktı, ses çıkarmadan kendini çekti. Aşağıya koştu. General prensin troykaların henüz ayrıldığı kapıda verdiği ilk arabaya binerek, "Yekaterinkov'a, troykaların peşinden!" diye bağırdığını duyabildi. Sonra generalin kır atlı arabası yanaştı. Generali yeni umutlar, yeni hesaplarla ve her şeye karşın almayı unutmadığı incileriyle eve götürdü. Bu hesaplar arasında bir iki kez de Nastasya Filipovna'nın çekici hayali zihninden hızla geçti. General içini çekerek, yazık, gerçekten yazık, dedi kendi kendine. Bitmiş bu kadın. Delinin biri, prense gerekli olan kadın da o değil artık. İşin bu şekilde dönüşmesi daha da iyi oldu. Biraz yürümeyi tercih eden öteki iki konuk da buna benzer birkaç ahlaki düşünce öne sürdüler. Ivan Petrovic, Japonlarda nasıl bir gelenek varmış biliyor musunuz Afanasi Ivanoviç, diyordu. Hakarete uğrayan bir kimse hakaret edene gider ve sen bana hakaret ettin, bunun için gözünün önünde karnımı deşmeye geldim, dermiş. Sonra gerçekten hakaret edenin gözü önünde karnını deşer, hesapça öç aldığı için de son derece hoşnut kalırmış. Ne garip insanlar oluyor dünyada. Afanasi Ivanoviç gülümseyerek, siz bu olayda bir benzerlik mi buluyorsunuz, dedi. Hoş da, güzel bir benzetme. Yalnız aziz Ivan Petrovic, siz de gördünüz, elimden geleni yaptım. Yapılamayacak şeyleri yapamayacağımı takdir edersiniz. Ama şunu da kabul ediniz, bu kadında pek çok üstünlük, çok parlak özellikler var. Daha az önce kendimi tutmamış olsam, beni suçlamalarına karşı bu Sodom'da en iyi gerekçenin doğrudan doğruya kendisi olduğunu bağıracaktım. Bu kadın için sırası gelince aklını ve her şeyini unutacak kadar deli olmayacak kim vardır? Bakın, şu köylü Rogojin, 100.000 rubleyi ayağına kadar getirdi. O olayın geçici, romantik, saçma ama renkli ve orijinal olduğunu kabul etmek gerek. Tanrım, böyle bir güzellikten, böyle bir iç yapısından neler neler doğmazdı. Ama bütün çabalara, hatta itime karşın her şey yıkıldı gitti. İşlenmemiş bir elmas. Kaç kez söylemiştim bunu. Afanasi Ivanoviç derin derin iç çekti. İkinci bölüm. 1. Nastasya Filipovna'nın toplantısında geçen ve öykümüzün birinci bölümünü tamamlayan garip serüvenden iki gün sonra Prens Mishkin beklemediği miras işi için acele olarak Moskova'ya gitti. Gitmekte çabuk davranışının başka nedenleri de olabileceği söyleniyordu. Ama gerek Moskova'da gerek Petersburg'da bulunuşu sırasında başından geçenler hakkında pek az bilgi verebiliriz. Prens dışarıda tam 6 ay kalmıştı ve onun geleceğiyle ilgilenmeleri için bazı sebepleri olan kimseler bile bu sürede pek az şey öğrenebilmişlerdi. Yine de bazı kimselerin kulağına tek tük birbiriyle çelişen bazı söylentiler gelmişti. Prens'le çok ilgilenen, giderken kendileriyle vedalaşmaya vakit bulamadığı General Yapançin ailesiydi. Ama general onunla o sırada 2-3 kere görüşmüştü. Bu görüşmeler sırasında ciddi şeylerden söz etmişlerdi. General nedense ailesine bu görüşmelerden söz açmamıştı. İlk zamanlar, yani prensin gidişinden bir ay sonraya kadar Yapançinlerin evinde onun sözü edilmiyordu. Yalnız generalin karısı Lizaveta Prokofievna daha ilk günlerde prens konusunda çok yanıldığını söylemişti. 2-3 gün sonra da prensin adını vermeden hayatının baş özelliğinin insanlar hakkında boyuna yanılması olduğunu eklemişti. Sonunda aşağı yukarı 10 gün sonra kızlarına bir şey için kızdığı anda kesin olarak "Bu kadar yanılma yeter," dedi. "Bundan sonra yanılmak istemiyorum." Yapançinlerin evlerinde nicedir tatsız bir hava esiyordu. Açıkça söylenmese de bu ağır, gergin, tedirgin edici hava yüzünden herkes somurtuyordu. General gece gündüz çalışıyor, işleriyle uğraşıyordu. Onun görevine bu kadar düşüp çalışması her zaman görülen bir şey değildi. Ev halkı onu görmek için uygun bir zaman bulmakta zorluk çekiyordu. Yapançin'in kızlarına gelince, onlarla ana babaları arasında açık bir konuşma geçmiş değildi. Birbirlerine de pek açılmıyorlardı. Gururlu, içine kapanık, bazen kendi aralarında bile utangaç kızlardı. Gerçi birbirlerini değil ilk sözden, ilk bakıştan bile anladıkları için bazen uzun boylu konuşmaya da gerek kalmıyordu. Dışarıdan biri, yukarıda söze edilen duruma göre, prensin Yapançinlerin evini yalnız bir kez, o da çok kısa bir süre ziyaret ettiği halde özel bir etki uyandırdığını sezinlemekte güçlük çekmeyecekti. Bu etki, belki de prensin bazı olağanüstü serüvenlerle uyandırdığı düpedüz bir merak duygusuyla açıklanabilirdi. Ama ne olursa olsun bu etki vardı, hissediliyordu. Kentteki söylentiler de yavaş yavaş unutuldu. Gerçi kimsenin gerçek adını bilmediği bir budala prensin olağanüstü büyük bir mirasa konduğu ve Paris'teki Château de Farreur'ün tanınmış bir dansözüyle evlendiği söyleniyordu. Ama bazıları mirası bir generalin aldığını, Fransız dansözüyle evlenenin ise tanınmış bir Rus tüccarı ve sayısız servet sahibi bir zengin olduğunu, düğününde sırf gösteriş için ve sarhoşlukla tam 700 bin ruble değerindeki son devlet tahvillerini mum alevinde yaktığını ileri sürüyordu. Bütün bu söylentiler koşulların da yardımıyla çabuk yatıştı. Bilgi verebilecek kişiler Rogojin başta olmak üzere bütün yardakçıları Yekaterinhof istasyonunda düzenlenen ve Nastasya Filipovna'nın da katıldığı debdebeli bir cümbüşten bir hafta sonra Moskova'ya gitmişlerdi. Nastasya Filipovna'nın Yekaterinhof olayının ertesi günü Petersburg'dan kaçıp kaybolduğu ve yapılan izlemeler üzerine Moskova'ya gittiği, ilgilenen kimselerce bazı söylentilerden öğrenildi. Daha sonra da Rogojin'in Moskova'ya gidişiyle bu söylentiler arasında bir ilişki kurmaya başladılar. Çevresinde oldukça tanınan Gavril Ardalyonovich Ivolgin hakkında da bazı söylentiler duyuldu. Ama başına gelen bir hal, aleyhinde dolaşan söylentileri kısa zamanda durdurdu, sonra da büsbütün sildi. Gavril Ardalyonovich hasta düştü. Yalnız dost çevresinden değil, görevinden de uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir ay kadar hasta yattıktan sonra iyileşti. Ama şirketteki görevine nedense dönmedi. Yerine başka birisi alındı. General Yapançin'in evine hiç uğramadığı için oraya da başka bir memur gitmeye başlamıştı. Gavril Ardalyonovich'in düşmanları onun başından geçen bir olaydan sonra sokağa çıkmaya utandığına inanabilirlerdi. Aslında gerçekten hastaydı. Sinir bunalımları geçiriyordu. Varvara Ardalyonovna o kış içinde Petisin'le evlendi. Onları tanıyanların hepsi bu evlenmeyle Ganya'nın görevine dönmek istemeyişi arasında ilişki kuruyorlardı. Ailesine bakmak şöyle dursun, kendisi yardıma, bakıma muhtaç hale gelmişti. Ayrıca şunu söyleyelim ki Yepanchinlerin evinde Gavril Ardalyonovich'in adı, böyle bir adam yalnız evlerinde değil, yeryüzünde yokmuş gibi ağza alınmıyordu. Oysa herkes ve çabucak onun hakkında dikkate değer bir şey öğrenmişti. Ganya onun için pek korkunç olan o gece, Nastasya Filipovna'nın evindeki tatsız olaydan sonra eve dönünce yatmamış, sabırsızlıkla prensin dönüşünü beklemişti. Yekaterinhof'a kadar giden prens sabahın 6'sında dönmüştü. Ganya o saatte prensin odasına girmiş ve bayıldığı sırada Nastasya Filipovna'nın kendisine armağan ettiği üstü yanık para destesini prensin önüne, masaya bırakmıştı. Ganya bu armağanı ilk fırsatta Nastasya Filipovna'ya geri vermesini prensten ısrarla rica etmişti. Ganya'nın prensin odasına girerken düşmanca ve soğuk bir hali vardı. Ama prensle aralarında nasıl bir konuşma geçmişse, Ganya daha sonra yanında 2 saat kadar kalmış, durmadan acı acı ağlamıştı. Birbirlerinden dostça ayrılmışlardı. Yepanchinlere kadar gelen bu haber gerçekleşmişti ve tamamıyla doğruydu. Kuşkusuz bu gibi haberlerin bu kadar çabuk yetiştirilmesi ve öğrenilmesi garipti. Nastasya Filipovna'nın evinde geçenler de hemen ertesi gün oldukça ayrıntılı olarak Yepanchin'in evinde öğrenilmişti. Gavril Ardalyonovich'e ait haberleri Yepanchin'in kızlarıyla ahbaplık kuran ve Lizaveta Prokofievna'yı şaşırtan bir hızla yüz göz olan Varvara Ardalyonovna'nın getirdiği tahmin edilebilirdi. Ama Varvara Ardalyonovna Yepanchinlerle bu kadar yakın ahbaplığa her nedense gerek gördüğü halde belki de ağabeyi hakkında konuşmuyordu onlarla. O ağabeyinin hemen hemen kovulduğu bu yere gidip geldiği halde kendine göre mağrur bir kadındı. Yepanchin'in kızlarıyla eskiden de tanışır, seyrek görüşürdü. Zaten şimdi de salonlarına pek girmiyordu. Geçerken uğruyormuş gibi arka kapıdan geliyordu. Lizaveta Prokofievna, Varvara'nın annesi Nina Aleksandrovna'yı saydığı halde kızını ne eskiden ne de şimdi severdi. Şaşıyor, kızıyor ve Varya ile ahbaplıklarını ona karşı yapmak için neler icat edeceklerini bilemeyen kızlarının şımarıklığına, evde hükmetmek tutkularına veriyordu. Her şeye karşın Varvara Ardalyonovna evlendikten sonra bile gelmeye devam ediyordu. General Yepanchin'in karısı prensin gidişinden bir ay sonra, yani 2 hafta önce Moskova'ya evli büyük kızının yanına gitmiş olan ihtiyar prenses Belekonskaya'dan bir mektup almıştı. Bu mektup hanımefendi üzerinde gözle görülür bir etki uyandırdı. Mektuptan ne kızlarına ne de Ivan Fedorovich'e söz açtığı halde aile içinde onun son derece heyecanlı, hatta telaşlı olduğu belliydi. Kızlarıyla tuhaf tuhaf alışılmadık konular üzerinde konuşmaya başlamıştı. Açılmak istediği ama nedense kendini tuttuğu anlaşılıyordu. Mektup aldığı gün üçünü sevdi, okşadı, hatta Aglaya ile Adelaide'yi öptü. Bir şeyden, kızlarının bir türlü anlayamadığı bir şeyden pişmanlık duyuyor gibiydi. Bir aydır gözden düşen Ivan Fedorovich'e karşı hoşgörüsü de birdenbire arttı. Ertesi gün bir gün önceki aşırı duyarlılığı için kendi kendine kızdı. Öğle yemeğinden önce herkese çattı durdu. Akşama doğru bulutlar yine dağıldı. Kısaca çoktandır görülmemiş biçimde bütün haftayı oldukça pürüzsüz bir neşe içinde geçirdi. Bir hafta sonra Belokonskaya'dan bir mektup daha gelince Lizaveta Prokofievna bu kez açılmaya karar verdi. Koca karı Belokonskaya'nın, generalin karısı Prenses Belokonskaya'nın arkasından başka türlü konuşmazdı. Ona şu, hani acayip adam, yani prens hakkında çok hayırlı haberler verdiğini açıkça söyledi. Koca karı Moskova'da prensi aramış, bulmuş, soruşturmuş ve pek iyi şeyler öğrenmişti. Prens de ona gelmiş ve üzerinde olağanüstü denecek bir izlenim bırakmıştı. Bu onun prensi her gün gündüzleri birden 2'ye kadar davet etmesinden, ötekinin de her gün taşındığı halde koca karıyı hala bıktırmadığından anlaşılıyordu. Prens koca karının aracılığıyla 2-3 iyi eve kabul edilmişti. Generalin karısı bu kabul edilişin kötürüm gibi evde oturup aptal gibi kabuğuna çekilmekten daha iyi bir şey olduğunu ekleyerek sözünü bitirdi. Bu haberleri alan kızlar annelerinin mektuptaki birçok şeyi sakladığını hemen sezdiler. Bunları belki Pitisin'den duyan ve bilmesi de doğal olan Varvara Ardalyonovna'dan öğrenmişlerdi. Çünkü Pitisin'in prensin Moskova'daki yaşayışı hakkında herkesten çok bilgisi olabilirdi. İş konusunda son derece ağzı sıkı olduğu halde bunları kuşkusuz Varvara'ya anlatırdı. General karısının da bu yüzden Varvara Ardalyonovna ile yıldızı barıştı. Artık ne olursa olsun buzlar çözülmüş, prensten birdenbire açıktan açığa söz etmek olanağı doğmuştu. Ayrıca prensin yapan Çinlerin evinde uyandırdığı büyük etki ve ilgi de açıkça ortaya çıkmıştı. Hanımefendi Moskova'dan gelen haberlerin kızlarında yarattığı etkiye şaşırdı. Kızları da annelerinin insanlar hakkında aldanmasının hayatının özelliği olduğunu resmen ilan etmesine, ayrıca prensi Moskova'da güçlü koca karı Belokonskaya'nın eline bırakmasına çok şaştılar. Bu bakım için neredeyse dilenmek gerekmişti. Çünkü koca karı bazı hallerde kolay kolay harekete geçmiyordu. Buzlar çözülüp yeni esintiler başlayınca general de içini dökmek için telaşlandı. Meğer onun da ilgisi bir an olsun kesilmemişti. Yalnız general ancak konunun işle ilgili yönünü anlatmıştı. Prensin çıkarını düşünerek Moskova'da güvenilir ve oldukça nüfuzlu iki zata, prense ve özellikle Salaskin'e göz kulak olması görevini yüklemişti. Miras, daha doğrusu miras olayı için söylenilenler tümüyle doğru çıkmıştı. Ancak mirasın önceden söylendiği kadar büyük olmadığı anlaşıldı. Servetin yarısı karışık bir durumdaydı. Bir takım borçlar ve bir takım yeni mirasçılar ortaya çıkmıştı. Zaten prens de verilen bütün öğütlere karşın işi yüklenip götürecek biri gibi davranmıyordu. General sessizlik buzu kırılınca, delikanlının her ne kadar bilinci biraz zayıfsa da yine de Tanrı daha çok versin diyerek her şeye layık olduğunu bütün içtenliğiyle açıklamaktan haz duymuştu. Ama Mışkin orada da bazı saçmalıklar yapmıştı. Bazı kimseler kendisine pek yasal değeri olmayan önemsiz bazı evrakla, bazıları da prensin durumunu haber alarak elini kolunu sallayarak gelmişti. Prens bütün bu kötü insanların hiçbir hakka sahip olmadıkları hakkında dostlarının gösterdiği kanıtlara karşın aralarında gerçekten haksızlığa uğramış birkaçı var diye hemen hepsini memnun etmişti. Generalin karısı Belokonskaya'nın da buna benzer şeyler yazdığını söyledi ve sert sert, "Eşeklik, hem de tam anlamıyla, budalayı adam edemezsin ki," diye ekledi. Ama bu budalanın hareketlerini ne kadar beğendiği yüzünden belliydi. Sonunda general, karısının prensle öz oğlu gibi ilgilendiğini ve Aglaya'yı pek fazla okşamaya başladığını fark etti. İvan Fedorovich bunları görünce bir zaman için kendini işe vermiş bir adam tavrı takındı. Ne çare ki bu tatlı neşe de uzun sürmedi. 2 hafta sonra birdenbire bir değişim oldu. Hanımefendi somurttu. General birkaç kere omuzlarını kaldırmakla yetinerek yine evdeki sessizlik buzu ortamına boyun eğdi. Olayın aslı şuydu. General 2 hafta önce el altından kısa olması nedeniyle pek açık olmamakla birlikte çok doğru bir haber almıştı. Önceleri Moskova'da kaybolmuşken Rogojin tarafından yine Moskova'da ele geçirilen, sonra yeniden kaybolup yine onun tarafından bulunan Nastasya Filipovna en sonunda onunla evlenmeye kesin söz vermişti. Oysa ekselans Nastasya Filipovna'nın 2 hafta önce 3. kez olarak ve hemen hemen düğün arifesinde kaçtığını, bu kez eyalette izini kaybettirdiğini öğrenmişti. Prens Mışkin de bütün işlerini Salaskin'e bırakarak kaçmıştı. General onunla birlikte mi yoksa onun peşinden mi kaçtı bu bilinmiyor. Ama herhalde altından bir şeyler çıkacak diye sözünü bağlamıştı. Lizaveta Prokofievna da ayrıca bir takım kötü haberler almıştı. Sonunda prensin gidişinden 2 ay sonra Petersburg'da onunla ilgili söylentilerin hepsi durdu. Yapan Çinlerin evinde sessizlik buzu çözülmüyordu artık. Ama Varvara Ardalyonovna kızları ziyaret etmeye devam ediyordu. Bu söylenti ve haber konusunu bitirmek için şunu da ekleyelim. İlkbahara doğru yapan Çinlerde o kadar çok değişiklik oldu ki kendisinden haber vermeyen, belki de bu haberi vermek istemeyen prensi unutmamak güçtü. Kış içinde yavaş yavaş verilen karara göre yaz gelince yabancı ülkelere gidilecekti. Daha doğrusu Lizaveta Prokofievna kızlarıyla birlikte gidecekti.